Ayrım 22, Son Tanık, Glenn Mead, Sayfa 250. 42. Kısım. Karla arduvaz kaplı çatıları, sıvalı duvarlarıyla bir dizi beton bina gördü. Eski bir askeri kamyonun parçaları, paslanmış bir motor bloku ve ezilmiş bir tampon çayırın üzerine dağılmış, kampı çeviren dikenli tel bütünüyle paslanmıştı. Toyota Land Cruiser giriş yolunda ilerlerken midesinin kalktığını hissetti. Kamp tam da hatırladığı gibiydi. Tek fark top mermilerinin çatının bazı bölümlerinde koskocaman, kapkara delikler bırakmış olmasıydı. Duvarlardaki parçalanmış sıvaların üzeri mermi delikleriyle kaplıydı. Bacakları yeniden titremeye başlamıştı. Kamp girişindeki demir kapıya yaklaştıklarında Kelly frene bastı. Land Cruiser'ın arka koltuğunda iki erkek meslektaşı oturuyordu. Biri arabadan atladı ve kapının demir sustasını itti. Kelly gaza dokundu. Toyota peşinde JCB ekskavatör yüklü trailerle kapıdan geçti. Ön girişin karşısında durdular. Pencereler çürümeye yüz tutmuş, kalaslarla örtülmüş, ana binanın önündeki toplantı alanında ayrı kotlarıyla, çalı kümeleriyle kaplanmıştı. Karla yeşil boyası pul pul kalkmış çift kanatlı yıkık dökük kapıyı gördü. Kanatlardan biri menteşesinden sarkıyordu. Kelly bu istirabı tekrar yaşamak istediğinden emin misin diye sordu. Savaş suçlarına sahne olduğu için buranın karış karış aranmış olması gerekir.
Ama emin değiliz.
Hayır ama kabul et ki.
Hiçbir şey kabul edecek durumda değilim.
Karla Land Cruiser'dan inerken endişeliydi. Çift kanatlı yeşil kapıya yaklaşan Kelly ve adamlarının ellerinde el fenerleri vardı. Güneş ortalığı iyice ısıtıyordu. Ağustos böcekleri haykırıyor, havada bir çürümüş ağaç kokusu salınıyordu. Yeşil kapılar ve kapının iki yanındaki duvarlar kurşun iziyle delik deşikti. Karla dönüp kamp meydanına baktı. Boyun kasları gergindi. Gözünün önünden görüntüler aktı. Kurtulmaya çabaladı ama görüntüler kaybolmayacak kadar güçlüydü. Sabahın erken soğuk ve karanlık saatlerinde yorgun ve aç kampa varışlarını hatırladı. Erkekler ve erkek çocuklar ailelerinden koparılırken, babası uzaklaştırılırken duyduğu umutsuz inlemeleri yeniden işitti. Kamyon giderken babasının yüzündeki ifade, dehşetli bir korkunun pençesinde olmasına karşın yiğitçe el sallamıştı. Nedenini bilmeden babasının yanaklarından aşağıya akan yaşları gördüğünü hatırladı. Bunlar umarsızlık ve ailesini koruyamama utancının gözyaşları mıydı?
''Neredesin sevgili babam? Sana ne oldu? O iyilik dolu güler yüzünü bir daha görebilecek miyim?''
Gözünün önüne başka görüntüler yığıldı. Alman'ın yüzünü yanağından çenesine kadar yaran o acımasız darbeyi vuran Boris Arkov, kadının yere düşen takma dişleri, elindeki gümüş doları düşürmesi, paranın Şavik'in ayaklarının dibine kadar yuvarlanması, Şavik'in dikkatini dağıtan Alman'ın hayatını kurtaran o olay. İlk gece nöbetçilerce sürüklenerek götürülen annelerle kızların yüzlerindeki utancı, sıranın kendilerine gelmesinden korkan annesinin yüzündeki dehşet ifadesini hatırlayınca midesi kasıldı. Mila Şavik'in adamlarının gaddarlıkları birer birer gözlerinin önünden geçip aynı soruları geri getirdi. Bir insan bir anneyle çocuğunu birbirlerinin gözü önünde nasıl böylesine küçük düşürür? Çocukları açlıktan ölmeye terk ederken annelerinin endişe ve tiksintiden neredeyse ölecek duruma gelmelerini nasıl kabul eder? Kurbanlarına gözlerini kırpmadan nasıl tecavüz eder, hiç düşünmeden nasıl öldürebilir? O adamlardan bazıları da babaydı mutlaka. Bazılarının sevdiği çocukları ve bebekleri, düşkün oldukları anneleri, kızları veya oğulları olmalıydı. Olanların tek nedeni karşıdakilerin başka bir kültürden veya dinden olmaları mıydı? Böyle bir farklılık kurbanları nasıl daha aşağı insan yapardı? Sırayı başka bir ana aldı. İlk gece burada toplantı alanında dururken sırtında Thomas the Train sırt çantasıyla Luca'yı elinden tutuşu. O küçücük yüzündeki gözleri ve ağzı korkudan açıktı. Ablasının elini sıkıca tutarken şaşkın görünüyor, fısıldadığında korkusu sesinde yankılanıyordu.
''İyi olacak mıyız Karla, olacak mıyız? Anne ve baba da iyi olacak mı?''
O endişeli sorular kulaklarında çınladı. Menteşelerinden sarkan yeşil kapının ötesine geçmekten korkuyordu. ilk adımı atmaktan, ötesinde neyle karşılaşacağını düşünmekten. Ya Alma yanılıyorsa, ya yaralı zihniyle Luca'yı hastanede gördüğünü sanıyorsa, ya Luca ve diğer çocuklar top ateşinden öldülerse, huzur bozucu sorular zihninde birbiri ardından akıp geçiyordu. Binanın önündeki toplantı alanı da, umutsuzlukla elini kurşunlarla delik deşik olmuş duvara dayadı. Sanki kendini hazırlamak istiyormuş gibi birkaç derin soluk aldı. Koluna parmakların dokunduğunu hissetti, döndü. Kelly konuşmuyor ama gözleri yeşil kapılarla karla arasında gidip geliyor, sanki ona soru soruyordu. ''Hazır mısın?'' Karla başına evet der gibi salladı. Kelly fenerini yaktı. Kelly kapıyı itti, menteşeler gıcırdadı, eşiği geçtiler. 43. Kısım. Kırık camlar ayaklarının altında ezildi. Girişi çürümüş, ahşap kokusu basmıştı. Kelly'nin adamları fenerlerini salladıkça Karla'nın gözleri loşluğa alıştı. Girişteki hol hatırladığından çok daha küçüktü. Toz, moloz ve cam kırıklarıyla kaplıydı. Sağa sola atılmış, boş ve paslanmış sardalye ve ton tenekeleri gördü. Etraf üzerleri Rusça yazılı eski cephane sandıklarıyla, boş mermi kovanlarıyla doluydu. Buruş buruş bir yeşil erkek çorabının yanında ezilmiş ve çürümüş bir bluz kalıntısı vardı. Burası kadınların sorgu, tecavüz veya dayak için sürüklendikleri holdü. Holün hemen ağzında solda kapısındaki buzlu cam un ufak olmuş, o da ana büroydu. Şavik'in bürosu, kuşku yok, omurgasının ürperdiğini hissetti. Kaçışlarından bir gece önceki karşılaşmaları hakkında hiçbir şey hatırlamıyor olması tuhaftı. Belki de böylesi daha iyiydi. Oysa Şavik'le yüz yüze bulunmanın düşüncesi bile iğrençti. Binanın içlerine doğru ilerledikçe kırık pencerelerden ve delinmiş çatıdan içeriye daha fazla aydınlık giriyordu. Kelly ve arkadaşları fenerlerini söndürdü. Karla yeri kalın bir toz tabakasının kapladığını, bazı duvarlara yazılar yazıldığını gördü. ''Katiller, cehenneme gidin. Şeytanla yatan şeytanla ölür.'' Demir yatakları paslanmış odaların önünden geçtiler. Bunlar muhafızların kadınlara tecavüz ettiği odalar olmalıydı. Duvarlardan bazılarına kaba cinsel semboller çizilmişti. Koridorların kesiştiği bir yere vardılar. İkisi sola, ikisi sağa gidiyordu. Kelly el fenerini yaktı. Bombardıman sonucu oluşan yıkıntı her tarafta birer koridoru tıkamış, içeriye moloz ve enkaz yığılmıştı. Bombalar tavanı parçalamıştı. Elektrik kabloları yukarıdan aşağıya ince kara yılanlar gibi sarkıyordu. Bu iki koridora girmek imkansız görünüyordu. Öteki iki koridor dışarıdan gelen gün ışığıyla aydınlıktı. İki yandaki kapılardan bazıları ya parçalanmış ya da menteşelerinden kopmuştu. Soluklarının hızlandığını, nabzının kulağında attığını hissetti. Kelly el feneriyle koridorları göstererek ''Hangisi olduğunu hatırlıyor musun?'' diye sordu. ''Sanırım bu taraftan.'' Kelly ile arkadaşları peşinde soldaki koridorda ilerlemeye koyuldu. Kapalı kapıları açıyor, menteşeler gıcırdıyordu. Odalardan çoğunda paslı demir dosya dolapları ve parçalanmış mobilyalar buldular. Bir kapının ardında karma karışık kabloları spagetti gibi sarkan bir şalt panosuyla karşılaştılar. Hadem odası yoktu. ''Yanılmışım, bu koridor değildi. Bir sonraki olmalı. Molozların tıkadığı.'' Kelly arkadaşlarına seslendi. ''JCB kazıcıyı getirin çocuklar. Gerekiyorsa ön kapıları yıkın. Ama o kahrolası aleti buraya getirin, hem de hemen.'' Karla bir sonraki koridorun girişine doğru çekildi. Dev bir moloz yığını koridoru tıkamıştı. Hademe odasına gidenin bu koridor olduğundan emindi. Enkaz yığınından parçalar alıp atmaya koyuldu. Yukarıdan tavandan sıvalar döküldü. ''Kelly yavaş ol, o tavana bakma hoşuma gitmiyor. Her an çökebilir. Alet gelene kadar bekle.'' Oysa genç kadın söylenenleri duymuyordu bile. Parçalanmış bir tahtayı alıp kenara fırlattı. ''Beni duydun mu?'' Kelly yaldırmadan bu kez tavan alçısından bir parçaya uzandı. Bir çeşit korkulu umutsuzluğun pençesinde çılgınlar gibi uğraşıyordu. Onu engellemeye kalkışan Kelly'yi kenara itiverdi. Dışarıda JCB'nin motorunun çalıştığını işittiler. Ardından sanki adam ekskavatörü giriş kapılarını yıkarak geçirmiş gibi bir çatırtı duyuldu. Karla çılgınca uğraşını sürdürdü. Öksürdü, tükürükleri saçıldı. alçı tozu talk pudrası gibiydi ve yerdeki moloz yığınlarını kaplamıştı. Sağ ayağı sert bir şeye çarpıp tozun bir bölümünü havalandırdı. Bir asker postalı. Ardından yumuşak bir şeye bastı. Ayakkabısının ucuyla dürtükledi ve kırmızı mavi bir şey gördü. Yüreğinden bir ürperti dalgası geçti. Dizlerinin üzerine çöktü. Gördüğü şeyin üzerindeki tozu süpürdü. Thomas the Train motifini, kocaman gözlü ve gülücüklü o küçük mavi lokomotifi tanıdı. "Kelly ne var?" diye sordu. "Kardeşim, kardeşimin sırt çantası." Çantayı eline alırken yüreği kesik kesik vuruyordu. Fermuarı açıktı. Kalbi korkuyla vururken sırt çantasını baş aşağı çevirdi. İçindekiler yere döküldü. Parlak bir taş, bir ip parçası, yırtık pırtık bir çocuk külotu ve fanilası. Plastik kılıfında 1986 ürünü bir gümüş dolar. Çantadan düşen son şey mavi kumaştan bir parçaydı. Luca'nın yatak arkadaşı. Battaniyeciyi. Pamuklu kumaş elinde sıktı, titremeye başladı. İçinde bir çığlık büyüdü ve gözleri yaşardı. Yeniden enkaza saldırdı, kocaman molozlara girişti. Kelly omuzlarından yakaladı. "Lütfen geri çekil, göz açıp kapayıncaya kadar boşaltırız." Makinenin kepçesi yığına daldı. Ardında sadece bir toz bulutu bırakarak iki dakikaya kalmadan molozlar arasında bir yol açtı. Carla'nın hayatındaki en uzun iki dakika. O kadar titriyordu ki tozdan, korkudan güçlükle soluk alabiliyor ve böğrünü tutması gerekiyordu. Ekskavatör moloz yığınını aşınca operatör geri vitese taktı. Ortada geçilebilecek genişlikte bir yol bıraktı. Kelly fenerinin düğmesine bastı. Moloz yığınının ötesinde bir koridor uzanıyordu. Her iki tarafında da kapılar. Kimisi menteşelerinden kopmuş, kimisi sapasağlam. Kelly boynunu kesiyormuş gibi bir işaret yaparak "kes" diye bağırdı. "Durdur şu kahrolası aleti." Operatör gürültücü motoru susturdu. Etrafı sessizlik kapladı. Yüzü toza bulanmış, kollarıyla ağzını ve burnunu koruyan Kelly Carla'ya baktı. Genç kadının gözleri korkudan fal taşı gibi açıktı. Tek kelime etmeden Kelly'nin elindeki feneri aldı ve sendeleyerek aralıktan geçti. Fener ışığı tozlu havayı gümüş bir bıçak gibi yarıyordu. Biraz önce kapının önüne yığılı duran molozları gördü. Fenerin ışığını kapının üzerindeki kirli levhaya tuttu. "Domar." O kelimeyi hatırlıyordu, hademe. Kapının tokmağını kavradı, çevirdi. Kapı yerinden kıpırdamadı. Kapının dibine birikmiş molozları tekmeleyerek uzaklaştırdı. Tokmağı bir daha çevirdi. Kapı yine oynamadı. Kelly şimdi arkasındaydı. "Dur, bana bırak." Tokmağı çevirdi, kuvvetle asıldı ve karla bir çatırtı işitti. Ahşap sıkışmış ya da kabarıp kasaya yapışmıştı. Kelly bir kez daha asıldı. Kapı bir iki parmak kadar aralandı, yeniden sıkıştı. Kelly bir kez daha çekme fırsatı bulamadan karla iki elinin parmaklarını kapı kasasındaki aralığa geçirdi ve bütün gücüyle çekti. Kapı homurdandı, ardına kadar açıldı. Yüzlerine bir küf kokusu çarptı. Karla konuşamıyordu. Safranın gırtlağına yükseldiğini hissetti. Nefesini tutmak için elini ağzına götürdü. Kelly yalvarır gibi "geri dur Carla, dediğimi yap lütfen" deyip genç kadını uzaklaştırmak istediyse de Carla adamı umutsuzlukla itti. Depo odasının içinde birkaç çocuğun mumyalanmış cesetlerini gördü. Bazıları yerde kıvrılmış, bazıları ayakta duruyordu. Boş göz yuvaları büyük ve açık delikler gibi çizgileri tanınmayacak haldeydi. Cesetlerin üzerinde hala elbiseleri duruyordu ama giysiler pörsümüş, benekli bir kahverengine bürünmüştü. Cesetlerden biri küçük bir kızdı, uzun saç örgüleri göğsüne iniyordu. Bir diğeri koyu renk bukleli küçük bir oğlandı. Carla sanki kalbi duracakmış gibi yüreğinde tuhaf bir çırpıntı duydu. Boğulmakta olan biri gibi tuhaf bir ses çıkardı. Sonra dizlerinin üzerine çöküp bağırdı. Annesi için, babası için, Luca için. Burada can veren bütün ölülerin ruhlarından gelen bir haykırış gibi bütün binada yankılanan korkunç bir çığlık. 22. ayrımın sonu. Sayfa 257.